Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 14 Sefer 1443 ve Miladi Takvimle 21 Eylül 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Dakka'nın Tel Aviv yaklaşımı, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, uluslararası toplum Afganistan'da istikrarın sağlanmasına yardımcı olmalı, dedi. Garip Abadi, İran'ın nükleer programının barışçı olduğunu söyledi. Tüm General Bagri, tek kutuplu bir dünya oluşmayacak açıklamasında bulundu. Türkiye'de 231 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Lübnan'da yeni hükümet güven oyu aldı. Abdülmelik El-Husi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'nın maşası olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün New York'ta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldi ve uluslararası toplumu daha fazla yerinden edilmeyi önlemek için Afganistan'daki siyasi istikrarı desteklemeye çağırdı. İran'a göre Hüseyin Emir Abdullahyan görüşmede şu açıklamayı yaptı. Bu ülkenin daha asil insanların yerinden edilmesini önlemek için uluslararası kuruluşların Afganistan'daki insani duruma karşı görevlerinde daha aktif hareket etmeleri gerekiyor. Emir Abdullahyan, Amerika ve Batı'nın İran'a yönelik yaptırımlarına rağmen İran'ın 40 yıl boyunca çok sayıda Afgan mülteciye ve yerinden edilmişlere ev sahipliği yaptığını belirterek, İran ekonomik yaptırımlar ve iktisadi baskılara ve de koronavirüsünün patlak vermesine rağmen iyi bir ev sahipliği yapmıştır. İran Dışişleri Bakanı bu konuda İran'a küresel destek verilmesi gerektiğini de vurgulayarak, Amerika'nın İran halkına yönelik yaptırımlarını ve tek taraflı baskılarını, aynı zamanda uluslararası toplumun bu gayrimeşru eylemler karşısında sessiz kalmasını eleştirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri ise İran İslam Cumhuriyeti'nin Afgan mültecilere cömert bir şekilde ev sahipliği yapmasını övdü ve Afganistan'daki son durumu ve insan hakları zorluklarını anlattı. Filippo Grandi, İran'da mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin büyük ve uzun süredir varlığı göz önüne alındığında uluslararası yardımın yetersizliğini kabul etti ve ülkeleri bu durumla ilgili sorumluluklarının farkında olmasını sağlayabileceğini umduğunu belirtti.
Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran'ın büyükelçisi ve daimi temsilcisi dün gece Twitter'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştüğünü duyurdu. Kazım Garibabadi, Muhammed İslami'nin Grossi ile görüştüğünü ve iki tarafın İran'ın ajans için önemli bir ortak olduğunu kabul etmekle birlikte saygı ve iyi niyeti dayalı bir ilişki üzerinde anlaştıklarını kaydetti. Kazım Garibabadi iki tarafında çeşitli alanlarda karşılıklı işbirliğini ele aldığını, karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli konuları gözden geçirdiğini bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 65. Genel Kurulu'na katılmak üzere Viyana'da bulunan İslami, Rusya devlet şirketi Rosatom CEO'su ile de bir araya geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca Ajans Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. İslami toplantıda yaptığı açıklamada İran medeniyetlerin beşiği ve tarihsel olarak dünya çapında teknoloji ve bilime yardımcı olan barışsever bir ülkedir dedi. İslami Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 65. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ın iyi niyetiyle üzerinde anlaşma sağlanan kapsamlı ortak eylem planı COEP, Amerika'nın dikkatsizliği ile uygulanmadığı gibi tek taraflı siyasetleriyle Güvenlik Konseyi'nin onayladığı 2231 nolu kararı çiğnedi ve Amerika COEP'ten ayrıldı. Maksimum baskı siyaseti de hezimete uğradı. Amerika'nın tek yanlı yaptırımları bir kenara bırakmaktan ve uluslararası kurallara saygı duymaktan başka çaresi yoktur. İslami, bize göre nükleer silahlardan kaynaklı tehditleri gidermenin ana yolu tam ve denetlenebilir nükleer silahsızlanmadır. Biz NPT 6. maddesinin tam uygulanmasını istiyoruz. Nükleer silahlara sahip ülkelerin silahlarını koruma ve güncelleme isteklerinden derin üzüntü duyuyoruz ifadesini kullandı.
Viyana'da İran'ın büyük elçisi ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunun altını önemli çizdi. İSNA'nın verdiği habere göre Kazım Garibabadi dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yıllık toplantısı hakkında attığı tweet'te şunları yazdı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı dün Ajans Genel Kurulu'nun yıllık toplantısında yaptığı açıklamada Amerika'nın yanlış politikalarını düzeltmesinin ve öncelikle tüm yaptırımları pratik, etkili ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırmasının zamanının geldiğini söyledi. Garibabadi, Tahran, İran halkına uygulanan haksız yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan sonuç odaklı müzakereler istiyor dedi. İran'ın Viyana Büyükelçisi ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi, İran bir medeniyetin beşiği ve dünya bilim ve teknolojisine tarihsel olarak katkıda bulunan barışsever bir ülkedir. Barışçıl nükleer programı ve faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız ve İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini hiçbir şey durduramaz dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bagri, Amerika'nın Afganistan'dan aşağılayıcı kaçışı tek kutuplu bir dünyanın oluşmayacağını gösterdi dedi. Tüm General Bakri dün Ulusal Savunma ve Stratejik Araştırmalar Yüksek Enstitüsü ve Üniversitesi'nin eski ve yeni dekanlarını onurlandırma ve tanıtma töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Amerika'nın 20 yıldır dünyayı tek kutuplu hale getirme iddiası vardı ama Allah'ın işine bakın ki tam tersi oldu ve İslam dünyası da Amerika'nın iddiasının tam tersini ortaya koydu. General Bagri, Afganistan'da yapılanlar bölgenin ülkelerin yaklaşımlarını dikkate almaksızın bölgede istikrar, barış ve otorite sağlamının mümkün olmadığını gösterdi dedi. General Bagri açıklamasının devamında şöyle dedi. Afganistan halkına güvenmeden Amerika'ya güvenerek ve sırtını bölgesel yaklaşımlarla komşularına dönerek bugüne devrilen bağımlı devletin sonunun açık bir örneğidir. Zira bunun akabinde bu ülkede ordu ve hükümet de 11 gün içinde yok oldu ve Afganistan'daki güçler de zillet içinde kaçtılar. General Bakri, İran'ın Şanghay örgütüne tam üye olarak katılmasının da Amerika'nın düşüşe geçmesiyle başka kutupların güçlendiğini gösterdiğini söyledi. Hindistan, Çin, Rusya ve diğer ülkeler gibi İran'ın bu gruba katılmasıyla önemli olaylar mutlaka olacaktır dedi.
Rıza Fehimi'nin yönettiği Beyaz Giyimli adlı kısa film 94. Akademi Ödülleri'nde İran'ı temsil edecek. Oscar tarafından onaylı Beyaz Giyimli, Tahran Uluslararası Kısa Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Geçen 37. Tahran Uluslararası Kısa Film Festivali'nde büyük ödülün sahibi olan Beyaz Giyimli, ayrıca 2021'de ünlü İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin Güneş adlı filminin 93. Oscar töreninde tanıtılan 15 uluslararası kısa film arasında yer aldı. Film yönetmeni Rıza Fehimi, Japonya Kısa Film Festivali'nde iki en iyi film ödülü de dahil olmak üzere İran ve uluslararası film festivallerinde birçok ödül kazandı.
İran Kızılay Kurumu Başkanı önümüzdeki ay içinde ülkeye 60 milyon doz korona aşısının geleceğini duyurdu. Kızılay Kurumu Başkanı Kerim Himmeti konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. 2 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında her hafta 15 milyon doz aşı ülkeye gelecek. Toplamda bu miktar 60 milyon doz korona aşısı olacak. İran Kızılay Kurumu Başkanı Kerbela'da Erbay'ın merasimine de atıfta bulunarak şöyle dedi. Necef ve Kerbela'da ziyaretçilere önceki yıllarda olduğu gibi Kızılay tarafından hizmet verilecek ve bu konuda mümkün olduğu kadar yeni kurulan hastanenin kapasitesini ziyaretçilere tıbbi hizmetler sağlamak için kullanacağız. İran'da yabancı kaynaklardan temin edilen aşıların yanı sıra İran'ın kendi ürettiği Kov İran Bereket aşısı da halka uygulanmakta.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 346.435 COVID-19 testi yapıldı. 27.688 kişinin testi pozitif çıktı. 231 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 27.949 oldu. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti. Günlük COVID-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren il bazında ilk doz yerine en az 2 doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %85,10, ikinci doz aşı yapılanların oranı %68,13 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Meclis Başkanı Batet'le bir araya geldi. Şentop, Madrid'deki meclis binasında gerçekleşen görüşmede meclis şeref defterini imzaladı. İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin sıkılaştırmasının Türkiye ve İspanya'yı birbirine daha çok yakınlaştıracağını vurgulayan Şentop şunları kaydetti. Akdeniz Havzası'nda barış ve refaha önemli katkı sağlayacağına ve ikili ilişkileri daha ileri düzeye taşıyacağına inandığım Türk ve İspanyol parlamenterlerinin yakın çalışmaları samimi arzumuzdur. Bu bağlamda Sayın İspanyol Meclis Başkanı Batet'e ev sahipliği ve yakınlığı için teşekkür ediyorum. Şentop'un görüşmeleri COVID-19 önlemlerinden dolayı basına kapalı yapıldı.
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Teknofest öncesi İstanbul Boğazı üzerinde semalarda uçuş yaptı. Uçuşta 15 uçak yer aldı. Bugün kapılarını açacak olan Teknofest öncesinde Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne ait 15 uçak İstanbul Boğazı üstlerinde selamlama uçuşu yaptı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti yerli silah ve teçhizat kullanarak kış tatbikatları gerçekleştirdi. Tatbikat daha çok sert kış koşullarında operasyonel yeteneklere odaklandı. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne uzun süredir askeri personel yetiştiren Türkiye, aynı zamanda ülkenin en büyük ikinci askeri teçhizat tedarikçisi konumundadır. Daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye ordusu Bakü'de ortak tatbikat düzenlemişti.
Kremlin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını duyurdu. Peskov, gazetecilere Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyaretiyle ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, ikili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var dedi. Peskov, iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti.
Türkiye Futbol A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu Stefan Kuntz ile dolduruldu. Alman teknik adamla 3 yıllık anlaşma imzalandı. A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından Alman teknik adam Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yolları ayrılmıştı.
İşgal altındaki Filistin topraklarında orman yangınları giderek büyüyor. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. İşgal edilen Filistin topraklarında Makar kentinin güneyindeki Mansure'de çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını kontrol altına almak için çalışmalar da sürüyor.
Lübnan'da 10 Eylül'de kurulan Mikati liderliğindeki yeni hükümet meclisten güven oyu aldı. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Necip Mikati Başbakanlığında kurulan 24 üyeli kabinenin hazırladığı eylem planını görüşmeye ve güven oylaması için parlamentoyu topladı. Başbakan Mikati kabinesinin geçen hafta onayladığı eylem planını meclise sunarak kabinesini kurtarma hükümeti olarak tanıttı. Ülkeyi kurtarma ve vatandaşı günlük hayatında yaşadığı zorluklara karşı korumanın yanı sıra göçün önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Mikati, hükümet hem içeride hem de dışarıdan Lübnan kurumlarına yönelik güveni geri kazanmaya çalışacak ve çöküşü durdurarak halkın kalkınma sürecini başlatacak dedi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Genel Sekreteri Abdülmelik El-Husi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'nın maşası olduklarını bildirdi. El-Meyadin'e göre El-Husi dün devrimin 7. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada 21 Eylül devriminin en önemli başarısı ülkenin çöküşünü ve yabancı vesayetin durdurulmasıdır dedi. El-Husi ayrıca şöyle dedi. 21 Eylül devrimi Yemen'e onur ve özgürlük kazandırdı ve Yemen düşmanlarının sorunu özgürlük ve bağımsızlık arzusu ve ırkçı İsrail'e karşı tutumları ve İslam ümmetinin meseleleridir. Amerika'nın ırkçı İsrail'in yanında hareket ettiğini ve terörist İsrail'in Amerika'nın bölgedeki özel temsilcisi olduğunu belirten El-Husi, ülkemizin bağımsızlığı için güçlü ve sağlam bir hükümet kurmaya çaba gösteriyoruz dedi. El-Husi, Sana'nın kontrol ettiği bölgelerdeki somut güvenlik ve ekonomik başarıları da işaretli, iç durumun daha iyi olduğunu ve Yemen'in İran cinayetlerine karşı askeri zaferlerinin ve düşmana yönelik kuşatmasının da artacağını söyledi.
Ebu Dabi Veliaht Prensi'nin siyasi danışmanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki ülkelerin politikalarına doğrudan müdahale ettiğini itiraf etti. Pazartesi günü El Kuds El Arabi gazetesine göre Ebu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın siyasi danışmanı Abdülhalik Abdullah, Ebu Dabi bölgedeki karşı devrimleri destekledi dedi. Söz konusu yetkili 10 yıllık zorlu bir çatışmanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Müslüman kardeşlere karşı mücadelede Arap dünyasında ilerlemesini durdurabildiğini iddia etti.
Ve son haberimiz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında kendi halkına karşı Fransa saflarında savaşan Cezayirlilere karşı vefa borcunu ödemedikleri için ülkesi adına özür dilediğini bildirdi. Macron, terk ettiğimiz savaşçılardan, hapse giren ailelerinden özür diliyorum dedi. Macron, Fransa'nın Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın ardından harkilere, eş ve çocuklarına karşı vefa borcunu ödemekte başarısız olduğunu dile getirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz 21 Eylül Yemen halkının Suudilere karşı inkılabının yıl dönümü etrafında. ...21 Eylül Yemen halkının firari ve müstafi Cumhurbaşkanı Abdurrabbe Mansur Hadi ve hükümetinin başarısızlığına karşı inkılabının yıl dönümüdür. 21 Eylül 2014 tarihinde Yemen halkı, Suudi Arabistan'ın piyonu olan hükümetin kifayetsizliğine karşı ayaklandı ve cadde ve sokaklarda geniş çapta düzenlediği protesto gösterileriyle hükümetin devrilmesini vurguladı. Bu itirazlar ve protestolar sonuç verdi ve Mansur Hadi hükümeti istifa etti. Yemen halkı o zamandan beri çeşitli illerde düzenlediği geniş çaplı gösteriler ile bu olayı kutluyor. Yemen halkının inkılap araçları ve kökleri hakkında önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir. Bu halk, Suudi Arabistan siyasetlerini Yemen'de gerçekleştirmeye çalışan Abdurrabbe Mansur Hadi hükümetinin başarısızlığı ve fasit hükümetine zor geçim şartlarına itiraz amacıyla ayaklandılar. Onlar uşak hükümeti devirmeyi başardılar. Bu yüzden söz konusu hükümet artık müstafi ve Arabistan'a firar eden, üstelik kendi halkına düşman olan bir hükümete dönüşmüştür. Bu hükümetin kaçışı ardından Yemen Ensarullah grubu, ülkede başkent Sana'nın kontrolünü tamamen ele aldı ve ülkede terör saldırıları ile kargaşa çıkartmaya ve ülkeyi bölmeye çalışan ve bölgede bazı rejimlere bağlı terörist gruplar ve El-Kaide'nin eylemlerini engellemeyi başardı. Bunun ardından Ensarullah Yemen halkına destek bağlamında Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ni kurdu ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğinde olan çeşitli terör grupları ve çekirdekleriyle mücadeleye başladı. Aslında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, firari ve müstafi Abdurrabbe Hadi Mansur Hadi hükümetini Yemen'de tekrar iktidar yapmak hedefiyle terörist gruplardan yardım almaya çalıştılar. Fakat bu plan ve komplolardan yenilgiye uğradılar. Öyle ki Yemen halkının 21 Eylül inkılabından yaklaşık 6 ay sonra bölgenin bazı gerici rejimlerine ilaveten Amerika ve Siyonist rejiminde desteğini alarak Yemen halkına karşı direkt askeri saldırıya başladılar.
Her iki rejim 25 Mart 2015 tarihinde Arabistan'ın elebaşlığını yaptığı koalisyonla Yemen halkına karşı vahşi saldırılara başladılar. Saldırılarda sivil asker, genç yaşı ayırt etmeden kadınlar ve çocuklar törenlerde ve düğünlerde kana bulandı. Hatta okul çocuklarını taşıyan otobüse de saldırarak yaklaşık 50 masum çocuk kasten öldürüldü. Yaptıkları saldırılarda ülkenin altyapısının en az %80'i yok olurken hastaneler, okullar bile bu saldırılardan nasibini aldı. Böylece Batı Asya'nın en yoksul ülkesinde benzersiz bir kriz oluşturdular. Tüm bu sebeplerden dolayı Ali Suud'un kahraman Yemen halkına duyduğu öfkenin köklerini Ali Suud rejiminin Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti veya Ensarullah Hareketi'ne yönelik boş iddialarına değil 21 Eylül devriminde aramak gerekir. Ali Suud uşakları ve firari hükümetinin yenilgisine ilaveten bir başka konu, Suudi Arabistan'ın bizzat Yemen Savaşı'ndaki hedeflerini gerçekleştirmede başarısız kalmasıdır. Öyle ki bugün bizzat Riyad hükümeti bu savaş bataklığından haysiyetiyle kurtulma yollarını arıyor. Yemen ve firari hükümetle ilgili bir diğer konuda artık Suudi Arabistan'ın bile müstafi ve firari hükümeti kabul etmek istememesidir. Zira Yemen'deki bazı haber kaynakları Arabistan'ın Hadi hükümetinin bazı yetkililerini bu cümleden Cumhurbaşkanlık üst düzey yetkili ve çalışanlarının vizelerini durdurduğunu belirttiler. Bundan dolayı 21 Eylül Yemen inkılabını bu ülke halkının Ali Suud ve uşaklarına karşı ayaklanması ve onların ülkeden ihracına sebep olan devrimi olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyiciler. dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 6 Filistinli esirin yeniden tutuklanması İsrail'in güvenlik itibarını kazanmak mı, medya manevrası mı başlığını taşıyor. Korsan rejim İsrail'in işgal altındaki topraklarda en güvenlikli hapishanelerinden biri olan Celbu hapishanesinden kaçmayı başaran 6 Filistinli esir tekrar tutuklandılar. Hiç şüphesiz 6 Filistinli'nin kazdıkları tünelle Celbu hapishanesinden kaçmayı başarması işgal rejimi İsrail'de büyük bir güvenlik boşluğunun varlığını gösteriyor. Irkçı İsrail rejimi ise esirleri tekrar yakalamakla kaybettiği istihbarat ve güvenlik haysiyetini tekrar kazanmaya çalıştı. Fakat acaba söz konusu 6 Filistinli'nin tekrar tutuklanması, korsan rejim İsrail'e güvenlik ve istihbarat itibarını tekrar kazandırabildi mi? Filistinli söz konusu esirlerin tekrar tutuklanmasına ilaveten diğer Filistinli esirlerin eylemleri ve korsan rejimde oluşan diğer sorunlar, firar eden Filistinlilerin tekrar tutuklanmasının sahte rejim İsrail'e tekrar itibarını kazandıramadığını, tutuklamanın işgal topraklarında kamuoyunu etkilemek ve siyasi rekabetlerde koz olarak kullanmak ayrıca Naftali Bennett kabinesine yönelik baskıları azaltmak bağlamında önemli olduğunu gösteriyor. Irkçı rejim İsrail söz konusu 6 Filistinlinin kaçmayı başarması ardından esirlere yönelik şiddet ve cinayetlerini yoğunlaştırdı. İşgal rejimi bu eylemleri Filistinli esirlerin meselesini daha da gündemde tutarken Filistin'de esirlere destek bağlamında daha fazla birleşme ve dayanışmaya neden oldu. Bu bağlamda İsrail Home gazetesinin askeri uzmanı Yoav Limor bu gazetede yayınlanan makalesinde şöyle yazdı. Birinci sorun ve İsrail için çok acil olan konu esirlerin firar operasyonundan sonraki şartların hala gergin olmasıdır ve esirlerin meselesi eşsiz bir şekilde Filistin sahnesini birleştirmeyi başarmıştır.
Bu arada gerçi İsrail rejimi 6 Filistin'i tekrar tutuklamayı başardı ama işgal altındaki kamuoyu ırkçı rejimin güvenlik ve istihbarat açılarından çok kırılgan ve hastalara açık olduğu sonucuna vardı. Başka bir ifadeyle işgal topraklarında kamuoyu Filistinlerin İsrail'e istihbarat ve güvenlik darbeleri indirmede eskiden daha başarılı çalıştıklarına inanıyorlar. Bu konu Kudüs Kılıcı operasyonunda ispatlanmıştı. Bu konuyu İsrail Home gazetesi de itiraf etti. Gazete tutuklanırken gülümseyen esirlerin fotoğrafları İsrail için korkunç yeneğinin ispatıdır. İsrail hapishane sorunlarının yaşanmasında ortak olan bir yenilgi şeklinde yazdı. Diğer yandan Hamas hareketi sözcüsü Hazım Kasım, özgürlük tüneli kahramanlarının yeniden gözaltına alınmalarına rağmen eylemlerinin Siyonistlerin güvenlik sistemlerinin zayıflığının ve Filistin direnişinin iradesi karşısında dayanamayacağının kesin delili olarak kalacağını ifade etti. Dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise 6 Filistinli esirin Celbu cezaevinden kaçmalarının kısa süre karar verilerek gerçekleşen bir olay olmamasıdır. Bunun için kaç aylık bir plan gerekiyor ve bu da yine Siyonist rejimin güvenlik ve istihbarat zafiyetini gösteriyor. Filistinli esirlerin tekrar yakalanması daha çok onların sığındıkları bölgenin coğrafi açıdan küçük olmasıyla mümkün oldu. Fakat bu da onların İsrail hapishanelerine kaçmalarının stratejik değeriyle asla kıyaslanamaz. Bu yüzden esirlerin tekrar yakalanması korsan rejimin güvenlik itibarını ihya etmekten çok işgal edilen Filistin topraklarında istihbarat ve güvenlik ihtilaflarının azalması ve çatlakların doldurulmasına yönelik bir çalışmaya sebep olabilir. Aslında 6 Filistinli esirin tekrar tutuklanması korsan rejimin medya baskınını azaltmak ve direnişin İsrail zindanlarında tekrar benzer girişimlerde bulunmaları için direnişin moral kazanmasını engellemek için yapıldı. Fakat bu arada tutuklanan esirlerin şehit edilmesine de sebep olabileceği kesinlikle unutulmamalıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Şerivar 1400, Hicri Kameri 14 Safer 1443 ve Miladi 21 Eylül 2021 Salı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Şerivar 1366'da bir Amerikan askeri helikopteri Fars Körfezi'nde İran Eger adlı hizmet gemisine saldırdı. Irak'ın Basra rejiminin savaş cephelerinde birçok yenilgi ve hezimet almasından sonra Amerika Hicri Şemsi 1366'da devrik Saddam rejimini desteklemek için yolcu gemileri ve uçakları ve petrol platformlarına yönelik resmen saldırılarını başlattı. Amerika'nın bundan amacı İran'ı dize getirmekte. Hicri Şemsi 30 Şerivar 1364'te uluslararası sularda İran'ın Bender Abbas kentinden Buşehr limanına hareket etmekte olan İran ordusu deniz kuvvetlerine ait İran Eger olarak bilinen İran lojistik gemisi Amerika'ya ait iki helikopter tarafından mayınlama yaptığı suçlamasıyla hiçbir uyarı almadan saldırıya uğradı ki neticede gemideki 4 mürettebat şehit düştü. 4 kişi de yaralandı. Bu olaydan sonra Amerika Senato Meclisi Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin askeri girişimini desteklemenin yanı sıra Amerika Deniz Güçleri'nin Amerika gemilerinin geçişini engellemeye çalışan herhangi bir İranlı gemiyi batırma hakkı vermesini öngören bir yasayı çıkardı. ...811 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Safer 632 yılında İbni Şiddat olarak meşhur olan Müslüman fakih, tarihçi ve kadı Ebul Mehasin Behaiddin vefat etti. Hicri Kameri 539 yılında Irak'ın Musul şehrinde dünyaya gelen İbni Şiddat daha küçük yaştayken Kur'an'ı ezberledi ve ardından hadis, kıraat ve tefsir dersleri aldı. Daha sonra Bağdat Nizamiye Medresesi'nde öğretim üyesi olarak faaliyete başladı. ...436 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Safer 1007'de İranlı fakih, muhaddis, arif ve filozof Molla Muhsin Feyz Kaşani takva ve ilim dolu bir ailede dünyaya geldi. Birçok alim yetiştiren tanınmış bir aileye mensuptu. İlk hocası zengin bir kütüphaneye sahip olan babası Şah Murtaza'dır. 20 yaşındayken dönemin en önemli ilim ve kültür merkezi olan İsfahan'a gitti. ...58 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Safer 1385'te önde gelen alim ve fakih Ayetullah Seyyid Hasan Tahami vefat etti. ...155 yıl önce bugün 21 Eylül 1866'da İngiliz yazar ve tarihçi Herbert George Wells dünyaya geldi. Herbert George Wells, bilim kurgu romanlarıyla tanınan ancak edebiyatın her dalında birçok eser kaleme almış olan İngiliz yazardır. ...189 yıl önce bugün 21 Eylül 1832'de İngiliz şair ve hikaye yazarı Walter Scott hayata veda etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Meral Akşener, danışmanlar her partili, zenginler AK Partili.
Cumhuriyet.
AK Parti dar ve daraltılmış bölge seçim sistemleri konusunda ittifak ortağını ikna edemedi.
Yeni Asya.
Demokrasi zayıfsa kayıt dışı artıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 19 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde "Peki giderler kaç kaç arttı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkede ekonominin durumu malum. Enflasyon çifthaneli rakamlara demir attı. İşsizlik rakamları %12.1, genç işsizlerde bu oran %25. Buraya bir parantez açmakta yarar var. Zira işsizliğin Temmuz 2-3 puan düşerken Ağustos ayında 1-2 puan arttığı söyleniyor. Buna akıl erdirmek zor. Bunun nasıl olduğunu ekonomistler dahi bulamazken en iyisi biz hiç uğraşmayalım. Bizim yerimize resmi kurumlar hesaplıyor. Bir kesim de buna inanıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hayat pahalılığını anlatmaya gerek dahi yok. Her şey ateş pahası. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu kabul ediyor. Marketlerde ürünlerin fiyatları neredeyse her gün değişiyor. Mevsiminde meyve ve sebzenin yanına dahi yaklaşılmıyor. Memura 2022 yılı için %12 zam yapılırken aynı günlerde elektriğe %15 zam geldi. Kış gelirken elektrik ve doğalgaza yüksek oranda zam kapıda. Emekliye Temmuz'da yapılan zam daha gelmeden gitti. Türk İş, Temmuz'da 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2903 TL, yoksulluk sınırının ise 9457 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Asgari ücret 2825 lira. Milyonlarca emekli bu ücretin çok altında maaş alıyor. En düşük memur maaşı 2023 yılının Temmuz ayında yapılacak zamla 4348 lira maaşa ulaşacak. 2 yıl sonra alacağı para bile yoksulluk sınırının yarısından daha az. Ekonomideki tablodan bazı veriler böyle. İşte böyle bir tablo varken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta siyasetçilerin ve milletin çok konuştuğu bir açıklama yaptı. 19 yılda milli gelirin 11, asgari ücretin 16 kat arttığını söyledi. En çarpıcı olan da emeklilerin maaş artışı olmuş. Emekli maaşı 19 yılda 7 kat artmış. Sayın Erdoğan bunları açıklarken temel gıda maddeleri, elektrik, doğalgaz, kira gibi ihtiyaçlara 19 yılda yapılan zamların kaç kat arttığını söylemedi. Sadece o zamanki asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabildiği ya da kaç dolar karşılık olduğu ile 2021'in Eylül ayında asgari ücretle kaç çeyrek altın ya da dolar karşılığı olduğuna bakmak yeterli. Görülecektir ki söylenen rakamlardan kat be kat fazladır. Rakamlara çift taraftan bakılmalı ki gerçek ortaya çıksın. Asgari ücret 16 kat artarken alım gücünün kaç kat arttığına da bakmak gerekmez mi?
Esfender Korkmaz 19 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Rezervlerde akla zarar işler" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolara yükseldi. Uluslararası rezervler döviz, altın ve IMF'deki özel çekme haklarından oluşuyor. Döviz rezervlerinin seviyesi Türkiye için önemlidir. Zira dalgalı kur politikası teoride otomatik olarak kur istikrarını sağlar. Zira bir ülke cari açık verirse dövize talep ve kur artar. Yüksek kur ithalatı daha pahalı, ihracatı daha avantajlı yapar, ithalat azalır, ihracat artar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cari açık yerine cari fazla oluşur, dövize talep azalır, kur dengeye gelir ya da tersi olur. Ne var ki bu teorik durum Türkiye şartlarına uymadı. Kur arttığı halde ithalat azalmadı. İki nedenle. Bir, üretimde ithal girdiye bağımlı bir yapı oluştu. İthalat azalınca üretim yapılamaz. İki, yerli ve yabancı sermaye siyasi iktidara güven duymuyor. İçeride hiç kimse ithal girdiği yerine ikame yatırım yapmıyor. Bu şartlarda kurda aşırı dalgalanmaları önlemek için tek çözüm Merkez Bankası rezervleri kalıyor. Merkez Bankası döviz satış ihaleleriyle döviz talebinin bir kısmını karşılar. Türkiye'nin bir yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli ve vadesi gelen dış borç tutarı ile cari açık toplamı 200 milyar dolar kadardır. Buna karşılık Türkiye'nin 5 yıllık tahvillerin iflas risk primi 362 baz puandır. Bu demektir ki Türkiye'ye borç verenler Türkiye tahvillerini kredi temerrüt swap'ı yaptırıyor ve bunun için 3,6 yüzdelik puan prim ödüyorlar. Yani Türkiye dış borçları çevirmekte hem zorlanıyor hem de pahalı borçlanıyor. Bu şartlarda devlet veya özel sektör olsun dış borçlarında temerrüt riski yüksektir. Döviz bulamazlarsa temerrüte düşerler. Bunun için de Merkez Bankası rezervleri son çaredir. CDS oranları ülke riskini gösteriyor. Uluslararası piyasalarda ekonomiye duyulan güveni arttırmak ve CDS oranlarının düşmesi için Merkez Bankası rezervlerinin yeterli olması gerekir. Merkez Bankası döviz rezervlerini nasıl arttırır? Merkez Bankası kambiyo piyasasında doğrudan döviz satın alır. Döviz alım ihaleleri düzenler, borçlanma kanallarını kullanarak borç alır, bankaların mevduat için Merkez Bankası'ndan tuttukları zorunlu karşılık oranlarını arttırır. Söz gelimi son ayda IMF pandemi desteği olarak 190 ülkeye SDR, Special Drawing Rights, özel çekme hakları tahsis etti. Türkiye'ye de IMF'den olan %0,98 sermaye payı nedeniyle 6,3 milyar dolarlık koşulsuz kredi aldı. Bu parayı Merkez Bankası geri ödeyecek ve fakat şartları uygun olduğu için kullanması gereken bir imkan oldu.
Aziz Karaca, 19 Eylül tarihli Yeni Mesaj gazetesinde iktidarın işitme bozukluğu had safhada başlıklı yazısına yer veriyor. İktidarın işitme bozukluğu had safhada seslendirme dosyası milyonlar ses sese verip bağırıyor. Yine de dertlerini anlatamıyor, seslerini duyuramıyor. Derman arayan dertlilerin feryadına iktidarın kulağı sağır. Uçan kuştan merhem soran yaralıların sesleri iktidarın sağır kulağına çarpıp geri dönüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yana yana döne döne adalet arayan mazlumların sesleri belki arşa yükseliyor ama iktidar katına bir türlü yükselemiyor. Milyonlar, on milyonlar geçim sıkıntısından, işsizlikten ve açsızlıktan kıvranıyorlar. İktidarın çevresindeki mutlu azınlığın 3-5 maaşlı bürokratlarının haberleri acılarını ve sancılarını bin kat daha arttırıyor. Fakat ne acıları ne de sancıları iktidar katında yankı bulamıyor. Kadim arazileri, köylülerin meraları ve ormanları birbirine talan ettirilen köylüler, kadın, erkek, çoluk çocuk feryat ediyorlar. Bir türlü seslerini işittiremiyorlar. Şeker pancarı üreticileri ülkenin dört bir yanında ses sese verip bağırdılar. Şu kota meselesini kaldırın, alın terimiz, el emeğimiz heba oluyor, zarar ediyoruz diye. Seslerini duyuramadılar. Sonradan anlaşıldı ki şeker fabrikalarının başına örülmek istenen çorbanın bir parçasıymış meğer. Şeker fabrikalarının başına örülen çorabın bir benzeri son yıllarda Çaykur'un başına geçirmek isteniyor. Bölgedeki çay üreticisi günde kaç kilo yaş çay toplarsa toplasın ancak 15 kilosunu kuruma satabiliyor. Elinde biriken yaş çayı ne kadar saklayıp koruyabilecek? Dolayısıyla özel sektörün insafına terk ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim uşaklar diye iltifat ettiği çay üreticisi feryat ediyor ama yer demir, gök demir. Gerçekten iktidarın işitme bozukluğu had safhada. Bu hayati arızayı giderecek mütehassıslar da ufuklarda pek gözükmüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi var ki neredeyse kangrene dönüşmek üzere. Neredeyse her gün ve her tarafta çığlıklar yükseliyor ama bu çığlıklar iktidarın kulağına çarpıp geri dönüyor. İki senedir malum pandemi belası ile canları pahasına mücadele eden sağlıkçılar feryat ediyorlar. Ek ödemelerimiz yapılsın diye. Fakat iktidarın kulağına bile yaklaşılmadan yere düşüyor. 3600 ek gösterge meselesini ise ne siz sorun ne de ben hatırlatayım. Bu konudaki verdiği sözleri dahi hatırlamıyor. Hatırlatanlar ise asla duymuyor. Gerçekten iktidarda işitme bozukluğu had safhada.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dakika'nın Tel Aviv yaklaşımı.
Değerli dinleyiciler, Dakika'nın Tel Aviv yaklaşımı isimli yeni dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle beraberiz.
5 bölümlük sohbetimizde Bangladeş'in Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri hususundaki yaklaşımını ele alacağız.
Sohbetimizin ikinci bölümünde Bangladeş'in Siyonist rejime yönelik yaklaşımının değişmesinin nedenlerini inceleyeceğiz.
Bangladeş, dünyanın en kalabalık 8. ülkesi ve en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Bangladeş, 1971 yılında Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından, İsrail rejimi tarafından tanınan 160 milyona yakın nüfusuyla İslam dünyasının en kalabalık ülkelerinden biridir. Siyonist rejim İsrail kurucusu Ben Gurion'un çevresel birlik stratejisinin bir parçası olarak her zaman Bangladeş gibi Arap olmayan İslam ülkeleriyle ilişki kurmaya çalıştı. Ancak Müslüman Bangladeş halkının bu duruma karşı çıkması Siyonistlerin suistimaline müsaade etmemiştir.
Bangladeş'in 1971'de bağımsızlık ilanı sırasında Dhaka'nın İsrail rejimine tanımayı reddetmesinin temel nedeni Mucbir Rahman'ın şahsen zorla işgal edilen Filistinlilere yarı sosyalist yaklaşım ile yaklaşmasıydı. Esasında milyonlarca insanın evlerinden kovulması, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin desteğiyle başka bölgelere göç ettirilen ve yeniden edilmiş kişilerin zor hayat koşullarından sürdüğü bir sırada bunu yapmak belli bir kimliğe sahip olan Mucbir Rahman'ın ahlaki görevi sayılırdı. Bu nedenle yeni bağımsız Bangladeş hükümeti milyonlarca Filistinli Müslümanı yeniden eden ve binlercesini de öldüren bir rejimi tanımaya isteksizdi. Ayrıca Mucibur Rahman hükümetinin İslam dünyası ve Arap dünyası ile ilgili kendi düşünceleri vardı ve onları da güçlendirmek istemiyordu.
Ancak mevcutta iktidardaki Bangladeş Avam Ligi hükümeti ve Başbakan Şeyh Hüseyin-i Vecid kişisel olarak Hindistan ile yakın ilişkileri var ve Hindistan'ın İsrail rejimi ile ilişkisinin Bangladeş'in politikaları üzerinde bir etkisi olabilir veya en azından İsrail rejimine karşı önceki seviyedeki politikalar ve Filistinlilere mutlak desteğin devam edemeyeceği söylenebilir.
Hint alt kıta uzmanı El Rekabi, Hindistan'ın Ben Gurion doktrini konusundaki tutumuna ilişkin bir analizinde şunları söylüyor. Filistinlerle ilgili İsrail arasındaki Madrid görüşmelerinin ardından Hindistan, İsrail ilişkileri için doğru zaman gelip çattı. Hindistan, iyi niyetini göstermek adına ırkçılıkla eşit olan anti-Siyonist karara olumlu yaklaşımını geri çekti.
Mm-hmm.